6. ayrım. Kitabın adı Halide Edip, biyografisine sığmayan kadın. Yazarı İpek Çalışlar. Sayfa 37. Halide, Salih Zeki'ye giderek zihnini teslim etti. Ardından ruhunu. Bir ara ruhsal anlamda kendimi başka bir kafanın kölesi gibi hissetmeye başladım. Okul yaşamının bende uyandırdığı o saf ve çocuksu taşkınlığı bir yana bırakıp benden yaşlı birinin tavrını bilerek ve isteyerek kendime örnek alıyordum. Öğrettiği o ciddi konulara dalmadan önce biraz hoşça vakit geçirmek üzere kendimi bahçeye attığımı ne zaman hatırlasam içimi buruk bir hüzün kaplıyordu. Hayatta özgür ve genç olma şansını da bir daha asla elde edemedim. Dipnot 68. Memoirs of Halide Edip. Sayfa 204-205. Eski hocası Rıza Tevfik'in mistik yanlarından Salih Zeki'de eser yoktu. Onun merakı pozitif ilimlerdi. Genç kızın beynindeki mistik fikirler pozitivist anlayışa bir bir yenik düşmeye başladı. Salih Zeki, fikir sahasına girmeyen herhangi bir görüşle alay ederdi diyen Halide şöyle devam ediyor. Ona göre sadece bir milletin değil, bütün insaniyetin tek yüksek sınıfı alimlerdi. Salih Zeki'nin pozitivist dünyasına yaklaştıkça renkli iş dünyasından uzaklaşıyor, gerçekliğin soğuk yapısıyla yüz yüze geliyordu. Halide kafası çatlayıncaya kadar çalışıyor, kendi yaşına çok uygun olmayan bir biçimde dünyanın maddi gerçeklerini anlamaya çalışıyordu. Yaz tatili bitmiş, Halide yeniden koleje dönmüştü. Salih Zeki ile yaptığı dersler sona ermişti, ancak ilişkileri sürüyordu. Salih Zeki Halide'ye upuzun mektuplar gönderiyordu. Üniversite ders notlarını andıran bilim konuları üzerine yazılmış mektuplardı bunlar. Tam bir sene boyunca Halide ondan gelen mektuplarla heyecanlandı. Son sınıfta 8 kızdılar. Bir araya geldiklerinde önce kim evlenecek diye konuşurlardı. Sıra Halide'ye geldiğinde hepsi fikir birliği içinde sen hiç evlenmeyecek gibi duruyorsun kehanetinde bulunuyorlardı. Halbuki senenin sonuna doğru Halide arkadaşlarına bir şey söylemeden Salih Zeki'den gelen evlenme teklifini kabul etti. Hem de hiç düşünmeden. Babası Edip Bey aralarındaki yaş farkı nedeniyle itiraz etmişti evliliğe. Salih Zeki babası olacak yaştaydı. 8 yaşında bir de oğlu vardı. Edip Bey'in bir itirazı daha vardı. Salih Zeki'nin medeni durumu karışıktı. Halide babasının Salih Bey'in ilk eşinden tamamen ayrılmış olduğunu anlatırken terlemişti. Salih Zeki'nin eski eşi evlenmek üzere diyerek babasını ikna etmeye çalıştı. Edip Bey kızın ısrarları karşısında evliliğe onay vermek zorunda kaldı. Okul bitmeden bir ay önce nikah tarihleri belirlenmişti. Okul biter bitmez evleneceklerdi. Ancak yıllar sonra Halide aleyhinde yazılan yazılarda onun Salih Zeki'yi evliyken ayarttığı ima edilecekti. Dipnot 69. Orhan Seyfi Orhon. Halide Edip Hanım buhran geçiriyor. Milliyet 25 Temmuz 1928. Aktaran Mevlanazade Rıfat. Sayfa 168. Halide ile Salih Zeki birbirlerini öylesine sevmişlerdi ki birlikte öleceğiz, aynı mezara gömüleceğiz diye söz vermişlerdi birbirlerine. Dipnot 70. The Turkish Ordeal. Sayfa 265. Yüksekokuldan mezuniyet. Halide Edip ismi 1901 yılında Amerikan Kız Koleji'nin yüksekokulu mezunları arasına yazıldı. Okulu üstün başarı belgesiyle bitirmişti. Dipnot 71. Jenkins, Robert Koleji'nin kızları. 2008, sayfa 151. Amerikan Kız Koleji'nden mezun olan ilk Türk kızı diplomasını 1890'da alan Gülistan'dı. Kolejin yüksek kısmından BA derecesiyle mezun olan ilk Müslüman kız öğrenci ise Halide'ydi. Dipnot 72. Mary Mills Patrick, Bir Boğaziçi Macerası, Tez Yayınları, 2001, sayfa 141. Taşkın zekalı Salih. Salih Zeki Bey soylu aileden gelen aydın bir insandı diyor Halide Edip. Salih, 1864 yılında İstanbul'da Küçük Mustafa Paşa'da doğmuş, Halide gibi annesiz büyümüştü. Eşi Saniye Hanım'ı çok genç yaşta kaybeden babası memleketi Boyabat'a gitmiş, 2 sene sonra da ölmüştü. Salih'e anneannesi Ayşe Hanım annelik etmişti. Onu oturdukları mahalledeki Gül Camii içindeki Güllü Mektebe göndermişlerdi. Taşkın zekasıyla Salih afacan bir çocuktu. Hocası onunla başa çıkamamış ve ''Benim uslu çocuklarımı da azdıracak, okumaya yeteneği yok. Al hanım, bunu bir sanata ver.'' demişti. Ayşe Hanım da okuldan aldığı torunu istemeye istemeye esnaftan birinin yanına çırak vermişti. Bir gün Darüşşafaka'ya yetim öğrenci alındığını öğrenince vakit kaybetmeden torununu bu okula kaydettirmişti. Salih bu sayede çıraklığı terk edip yeniden öğrenci olmuştu. Darüşşafaka'daki hocalarından Mehmet Nadir Bey'e göre Salih gayet çekingen, süklüm püklüm duran ama soruları makine gibi çözen bir çocuktu. Çok iyi bir öğrenci olmuş ve okulu birincilikle bitirmişti. Dipnot 73. Oğlu Malik Sayar anlatıyor. Celal Saraç, Salih Seki Bey. Sayfa 170. Salih, diplomasını alınca posta ve telgraf nezaretinin fen şubesinde çalışmaya başlamıştı. Bu dairenin Fransız müşaviri, Salih'teki yeteneğe hayran kalarak bu parlak delikanlının Paris'e gönderilmesini sağlayacaktı. Salih, uzman telgraf mühendisi ve fizikçisi olarak yetiştirildi. Birkaç arkadaşıyla birlikte Paris'te Politeknik Yüksekokulu'nda elektrik mühendisliği öğrenimi gördü. Ona çok zeki olduğu için arkadaşları Salih Zeki diye hitap etmeye başlamışlardı. Adı yaşamının sonuna kadar dek böyle anılacaktı. Paris'te kaldı 3 sene boyunca 3 kez bile gece eğlencesine gitmemiş, ilgisini çeken birkaç tiyatro oyunu ile yetinmişti. Mesleğine, fikirlerine yanıt veren eserlere abone olur, bunlar için yapacağı harcamayı eğlencesinin üstünde tutardı. Dipnot 74. Ahmet Fahri anlatıyor. Celal Saraç, Salih Zeki Bey. Sayfa 157. Fen doktoru unvanını almak istiyordu. 1887 yılında öğrenim süresi biter bitmez aldığı emir üzerine İstanbul'a geri dönerek eski dairesinde elektrik mühendisi ve müfettiş olarak çalışmaya başlamış ve piyanist Vecihi Hanım'ı ile evlenmişti. İlk oğlu Malik dünyaya geldiğinde yıl 1892 idi. Salih Zeki ile Halide'nin yolları 1900 yılında kesişti. 1901 yılının sonunda Salih Zeki boşandıktan sonra evlendiler. Yeni evliler Edip Bey'in Sultan Tepesi'ndeki evinin bir katına yerleşti. Çok güzel bahçesi ve boğaz manzarası olan bu evi birlikte döşemişler, her şeyi birlikte hazırlamışlardı. Evin efendisine aitim. Halide tamamen kocasına tabi bir kadına dönüşmüştü. O günlerdeki ruh halini anlatırken kendisini Çerkes köylülere benzetiyor, beraber yaşamaya başladığımızda köle pazarından en ucuz fiyata alınmış bir köle bile bendeki itaatkar ruh haline sahip olamazdı diye yazıyor. Dipnot 75. Memoirs of Halide Edip. Sayfa 206. Zekaya büyük saygı duyan Salih Zeki, Halide'nin zekasına ve öğrenme gücüne hayran kalmış, ona aşık olmuştu. Ancak evlilikle birlikte genç kadının yaşamı oturduğu evin duvarlarıyla sınırlı hale gelmişti. Eski kafalı bir Türk kadını gibi yaşıyordu. Babasının çocukluğundan beri tanıdığı arkadaşlarını bile görmez olmuştu. Halide anılarında, "Yeni eve ve onun efendisine aitim. Mutlu bir yuva ortamı yaratmak ve onun önemli işlerine yardımcı olmak için verebileceğimin en iyisini veriyordum," der. Ev kadını rolünü çok ciddiyetle ele alan Halide, fikri çalışmaları ve yazılarından vazgeçmemişti. Bilimsel araştırma ve yazılarını da ihmal etmeyen Salih Zeki o sıralarda önemli yapıtlarından birini, matematik lügatını, Kamus-u Riyaziyat, hazırlamaya başlamıştı. Halide de ona yardımcı olmak için değişik kaynaklardan büyük İngiliz matematikçileri ve felsefecilerin hayat hikayelerini derliyor, kocasının asistanlığını ve sekreterliğini yapıyordu. Salih Zeki'nin birinci eşinden oğlu Malik zaman zaman annesi ve üvey babasıyla birlikte Kadıköy'deki evlerinde, zaman zaman da Halide ve Salih Zeki ile Sultan Tepesi'nde kalıyordu. Kendisi de iki aile arasında bölünmüş bir çocukluk yaşamış olan Halide Malik'e şefkat duyuyor, ona acıyordu. Galiba bizde kalmayı tercih ederdi. Çok neşeli ve oyunsever bir çocuk olduğu için kardeşlerimle akşama kadar oynardı. Hatta ben de zaman zaman bu oyunlara katılırdım, diyor. Malik'le hem arkadaş olmuştu hem de bir nevi ana oğul. Galatasaray'dayken bazen ben onun üniformasını, o da benim esvaplarımı giyerdi diye anlatır o günleri. Evliliklerin ilk iki senesinde Halide'nin tek derdi anne olamamaktı. Mutlu olmak için mutlaka anne olması gereken kadınlardan olduğuna inanıyordu. Ancak doktorların söylediğine göre bedeni 20 yaşına basmadan anne olmaya müsait değildi. O da bunun üzerine 2 yıl boyunca ayları ve günleri sayıp durmuştu. Evlilik, Halide'yi toplumdan kopartmıştıysa da öğrenme isteğini yok etmemişti. Hamile kalmayı beklediği günlerde Fransız edebiyatının derinliklerinde dolaşıyordu. Küçüklüğünde benzemek istediği Zola, yeniden en büyük dostu olmuştu. Sürekli Zola okuyor, yazarın gizli dünyasına sızmaya çalışıyordu. Malik biraz büyüyünce yazdıklarını ona dikte etmeye başladı. Sultan Tepesi'nde otururlarken akşamları Mehmet Edip Bey ile bir araya gelirlerdi. O günlerde sarayda büyük ilgi gören Sherlock Holmes'un maceraları evin büyük eğlencesiydi. Ünlü dedektif romanları yazarı Conan Doyle'un kitapları Sultan Tepesi'ndeki eve alınır, Halide babasıyla Salih Zeki'ye bu romanları Türkçe'ye çevirerek okurdu. Dedektif romanları rüyalarına bile girerdi. Halide hamile kalmayı beklediği günlerde büyük bir bunalıma girmişti. Uyuyamıyordu. Aylarca nevrasteni, dipnot 76, zihin ve vücudun aşırı yorgun düşmesi. Teşhisiyle hasta yattı. O günleri İngilizce anılarında ayrıntılı olarak anlatıyor. 1902 yılının sonbaharında bir sinir krizi geçirdim. Sorunum ilk günleri basit bir uykusuzluktan ibaret gibiydi. Gözüme artık bir damla uyku girmiyordu. Sanki kafamda ve bilincimin derinliklerinde bir şeyler uyanışa geçmişti. Bir daha asla uykuya dalamayacakmışım gibi bir duyguya kapılmıştım. Ancak bu düşünceye alıştıkça korkum da yok oldu. Zamanla bilincim giderek daha da güçlenmiş gibiydi. Dakikalar, saatler, geceler geçmek bilmiyordu. Bir ardına yanıp sönen diz diz mumların ışığında oturarak geçirdiğim gecelerin ardından bile zamanın orada olduğu, öylece kala kaldığı, asla harekete geçmediği duygusuna kapılıyordum. İçimdeki sıcak renkler giderek kasvetli bir griye dönüşüyordu. Her geçen gün yaşama dair tutku ve isteklerden biraz daha uzaklaşıyordum. Değerler benim için artık hiçbir anlam taşımaz olmuş, bedensel haslardan hiçbir tat alamaz duruma gelmiştim. O harika bahçe ve boğazın kıvrımları, en keskin şekillerin belli belirsiz çizgilere dönüştüğü ve yıldızların su damlacıkları gibi ışıldadıkları o muhteşem mor mavi geceler benim için artık hiçbir şey ifade etmiyordu. Doğa artık tepeden tırnağa griye bürünmüştü ve de hep öyle kalacaktı. Halide kendisine yabancılaşmıştı. Yavaş yavaş yok olup gittiğine inanıyor, sonunun gelmesini bekliyordu. Geceleri odasındaki aynaların üzerini özenle örtüyordu. Aynaya yansıyan keskin yüz hatları ve gözlerindeki o tuhaf bakış onu çok korkutuyordu. Sanki içimdeki başka bir ben bu tuhaf yabancıyı izler gibiydi. Ansızın yabancısı olduğum, bana en tanıdık ve en yakın gelenleriyle bile hiçbir şey paylaşmadığım insanlarla dolu bir dünyanın içine düşmüş gibiydim. Aynada gördüğüm bu kız mutlaka bu insanlarla alakalıydı. Bu anlamsız yerin sakinlerinden biriydi ama içimdeki ben hiç kimseyle ve hiçbir şeyle ilgili değildi. Zaten asıl ben içimdeki bendi. Hayatın değerlerini daha önce hiç olmadığı kadar ışıltılı ve berraklıkla görebiliyordum. Elbette ki asabiye uzmanları çevremde cirit atıyor, beni uyutmak ve yedirmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlardı. Kendisini bir takım düşüncelerin büyüsüne kaptırmış saçma sapan davranan inatçı bir genç kız olduğumu düşünüyorlardı. Aralarından bir tanesi durmaksızın konuşuyor, bana zorla yumurta yedirmeye huysuz hastasının sessiz direnişinin üstesinden gelmeye çabalıyordu. Sonunda bir gün iyice bunaldı ve artık dayanamayıp burnundan soluyan bir sesle bana ''Ne ağlıyorsun?'' diye haykırdı. Fiziksel bedenimi temsil eden bu budala kızın yanaklarını ve ellerinin gözyaşlarıyla sırılsıklam olduğunu ancak o zaman fark edebilmiştim. Dipnot 77 Memoirs of Halide Edip Sayfa 212 Anne oluyor. Halide'nin hayatla bağlarını yeniden kuran Mahmure ablası olacaktı. Kadıköy'den kalkıp sık sık ziyaretine geliyor, ona çocuklarından biriymiş gibi davranıp kimi zaman öpüyor, kimi zaman sövüyordu. Hayatımın aniden eskisi gibi bir anlam kazanmaya başlaması, birlikte yaptığımız sayısız hamam sefalarından birinin sonrasında gerçekleşti diyor ve şöyle sürdürüyor anılarını. Bornozuma sarılmış, oracıkta uzanmış yatarken aniden içim bir huzur kapladı. O sıcacık ve şefkatli dokunuşun içimde alazlandırdığı duyguyu o günden sonra birlikte gerçekleştirdiğimiz hamam sefalarında da sürekli yaşadım. Uykum ve alışılagelmiş insana has duygularım ciddi bir hastalıkla birlikte geri gelmişti. Bu hastalık yeni bir şey yaratmama vesile olduğundan benim için tam anlamıyla bir tedavi oldu. Bir insan dünyaya getirecektim. Yaratmak nasıl da esrarengiz, nasıl da sözcüklerle ifade edilmesi imkansız bir eylem. Halide, oğlunu ilk kez ablası Mahmure'nin kucağında bir havluya sarılı görmüştü. Topaç gibi sağlıklı bir bebekti. Siması benimkinin daha esmer bir kopyasıydı. Saçları simsiyah ve gürdü. Gözlerinde çoğu bebeğin gözlerinden insanlığın açmazlar dünyasına adım attıklarını fark ettiklerinde beliren o bildik mahmur, perişan ve üzgün bakıştan eser yoktu. İşte o zaman ben de herkesin ancak böyle bir anda yaşayabileceği bir duyguyu tattım. Fiziksel mevcudiyetimi oluşturan atomlardan her biri ruhumun en uç sınırları ışığa boğulmuş ve kendinden geçmiş bir haldeydi. Halide 1903 yılında doğurmuştu ilk çocuğunu. Her şey gelenek göreneliklere göre yapıldı. Nevres bacı 7 gün boyunca lohusa şerbeti kaynatırken Mahmure abla ile yaşlı Rum dadı Halide ve Ali Ayetullah'ın her an yanındaydı. Bebeğin her şeyi pembeydi. Her şey olabildiğince sade ve duygusaldı. Tepemdeki duvara beyaz tülbente sarılı, kırmızı kurdelelerle bağlanmış iki baş soğan asılmıştı. Rum dadı kollarında tuttuğu o paha biçilmez et yığınıyla halı kaplı koridorda gidip geliyor, bir yandan da usulca Tolilili kamu diye mırıldanıyordu. Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyordum ama bu basit ezginin tınısı tıpkı bebeğin sarılı olduğu pembe ipekten uzun şalın saçaklarındaki salınış gibi kulaklarımda çınlıyor ve yüreğim ilk kez tanık olduğu bu yüce sevgiyle o sesin peşine takılıyordu. Kim bilir kaç kez o şişman Rum kadının boynuna sarılıp öpmüşümdür. Ve o da kim bilir kaç kez beni saçma sapan isimlerle çağırıp tıpkı elindeki o pembe et yığınına yaptığı gibi beni ninilerle uyutmaya çalışmıştır. Bu yüce anda başlayan bağlılık yıllar boyunca öylece sürüp gitti. Bebeğe adını çok sevdiğimiz muhterem komşumuz Özbekler Tekkesi'nin yaşlı şeyhi verdi. Yatağımın ucuna oturup o genizden gelen boğuk sesiyle dualar okuduktan sonra bebeğin kulağına eğilerek üç kez Ali Ayetullah, Ali Ayetullah, Ali Ayetullah diye fısıldadı. Üç ay boyunca Halil'in ruhunu sarıp sarmalayan tek varlık ve her şey Ali Ayetullah olmuştu. Ruhumun gri bulutları dağılıp tümden yok olunca kendisini sinir krizine sürükleyen kafasız küçük bir kız olduğumu düşünen doktora da hak vermeye başladım. O günden sonra beni bekleyen güçlükler ne olursa olsun hiçbir şeyin ruhumun dengesini bozamayacağına inandım. Ali Ayetullah hayatın sırrını çözmüş, beynimi kurcalayan düşüncelerin verdiği ıstırabı dindirip öteki tüm kadınlarla paylaştığım basit ve ortak duyguların güzelliğini keşfetmemi sağlamıştı. Dipnot 78. Memoirs of Halide Edip. Sayfa 210-215. Ali Ayetullah, sağlık bir çocuğa dönüşene kadar birçok kez ölüm tehlikesi atlattı. Önce zatürcenp oldu, ardından çok ağır bir tifo geçirdi. Ali Ayet daha yürümeye başlamadan ikinci oğlu Togo, Hasan Zeki Hikmetullah dünyaya geldi. Adını o yıl Ruslara karşı büyük zaferler kazanan Japon amiralden almıştı. Değil mahallede tüm Osmanlı ülkesinde o günlerde doğan oğlan çocuklara hep Togo adı veriliyordu. Togo'nun sarı bukleleri, bal rengi gözleri vardı. Halide iki çocuk annesi olduğu için mutluydu. Hasan Zeki 50 günlükken Beyoğlu'na taşındılar. Cadde üzerindeki Della Suda İzanesi'nin dipnot 79 bugünkü Garanti Bankası Beyoğlu Şubesi. Karşısında bulunan Rasathani Amire binasının üst katındaki müdür dairesinde yaşamaya başladılar. Çocukları ve eviyle meşgul olmadığı zamanlarda Halide dairenin arkasındaki küçük bir odaya çekilir, iki arkadaşım dediği yazı masası ve piyanosuyla baş başa kalırdı. Hücre diye tarif ettiği bu odada aylarca Zola okuyacak, ardından Zola'dan Shakespeare'e dönüş yapacaktı. Shakespeare kocasıyla aralarında ciddi tartışmalara neden oluyordu. Salih Zeki Hamlet'i Fransızca okumuş, eserin fikri yönüyle ilgilenmiş ama bu eserdeki erkeksi azametin tadını çıkartamamıştı. Halide'nin yaptığı tercüme onda büyük bir şevk uyandırıyordu. Ancak Halide'nin metinleri vulgarize ettiğini düşünüyordu. Türkçe'de pek kullanılmayan tabirleri kırmızı kalemiyle çizer, yerine tumturaklı Arapça ifadeler bulurdu. Halide bildiği gibi yapmakta ısrar ettiği için o da çevirileri çiziktirmeye ve kendi versiyonunu yazmaya devam ediyordu. Pek çok kez beni azarlasa da çeviriyi kendi bildiğim gibi yapıyordum diye yazar. Shakespeare bana şu hakikati öğretti. Bazen bir erkek dahi kadın ruhunu kadınların ifade edemeyeceği bir derinlikle ifade ettiği gibi, kadın dahi de sanatta bir erkek ruhunu bazen erkekten fazla anlıyor. Halide, Muhammed bana din temelinde ne verdiyse Shakespeare de sanatta vermişti diye yazacaktı. Dipnot 80. Memoirs of Halide Edip. Sayfa 220. Dahi Salih Zeki nasıl bir insandı? Salih Zeki çok dalgın bir adamdı. Önüne bakarak yürür, daima düşünür, pek az etrafına bakar ve pek az tanırdı. Bir gün şendi, ertesi gün kederli. Bir gün iltifat eder, ertesi gün küserdi. Bir gün kibirli, gururluydu, ertesi gün gönülsüz ve kibirsiz. Çok da sıkılgan bir insandı. Toplumsal hayattan kaçardı. Kendi seviyesindeki insanların bulunduğu meclislerde Salih Zeki'ye tesadüf edilmezdi. 30 sene ara vermeden hep aynı tarzda çalışmış, meslek idealini hep yüksekte tutmuş, bu hummalı faaliyetten hiç bezmemişti. Özetle dalgın, mahcup ve sebatkardı. Çok iyi bir öğretmendi. Riyaziyenin en derin noktalarını okutuyordu öğrencilerine. Mutlaka riyaziyeden felsefeye de girmek istiyordu. Salih Zeki, ilim felsefesi alanında o denli kuvvetliyken sezgiye muhtaç meselelerde küçülüp zayıflardı. Koca alim bir hayat meselesinde çocuk gibi olur, çocuk gibi düşünür, çocuk gibi kanıverirdi. Sanki hayat beyninin yalnız riyaziye dilimlerini beslemiş, sezgi kısımlarını kötürüm bırakmıştı. Dipnot 81. İsmail Hakkı Baltacıoğlu. Benim anladığım Salih Zeki, Celal Saraç. Salih Zeki Bey içinde. Sayfa 161. Bir yıl mektuplaşarak gönlünü çeldiği öğrencisi Halide'nin duygu ve düşüncelerini acaba ne kadar anlayabiliyordu? Sezgiye muhtaç meselelerde küçüldüğü söylenen Salih Zeki, Halide'nin ruhundaki dalgalanmalar karşısında hiç becerikli değildi. Halide'nin bu evliliğe ilişkin anlattıkları, Salih Zeki'nin onu ruhen yalnız bıraktığına dair ipuçları içeriyor. 6. ayrımın sonu. Sayfa 45. Devamı 7. ayrımda.